Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28 Behmen 1399 Hicri Kameri 4 Recep 1442 ve 16 Şubat 2021 Salı. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarının ardından sırasıyla Almanya Müslümanlar Merkez Konsey Üyesi Sayın Burhaneddin Dağ ile Türkiye'nin Kuzey Irak operasyonları üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Semavi Tilametler, İran'dan Müze Seyahati ve Yaşam Anahtarları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden özetler. İran-Rusya ortak deniz tatbikatı devam ederken Hindistan'da katılacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani düşmanın ülkede kısırlık ve kaos yaratma amaçlarına ulaşamadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı Erbil olayının İran'la ilişkilendirme çabalarını kınadı. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 89 kişi daha hayatını yitirdi. İran, Türkiye ve Rusya Soçi'de Suriye'yi ele alacak. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tehditlerin yoğun olduğu bölgelerde harekatlarımızı genişleteceğiz dedi. Şimdi haberler.
İran ile Rusya donanmasının katılımı ile Hint Okyanusu'nun kuzeyinde başlayan deniz tatbikatı sürüyor. İki ülkeye ait savaş gemileri belirlenen hedefleri imha ederken Hindistan donanmasının da tatbikata katılacağı bildirildi. Bu sabah İran ve Rusya savaş gemileri Hint Okyanusu'nun kuzeyine doğru hareket ederek deniz güvenliği kuşağı 2021 adlı askeri tatbikatın ilk merhalesini gerçekleştirdi. Bu aşamada İran ve Rusya savaş gemileri İran'ın Camaran Kruvazoru Başkomutanlığı'nda çeşitli silahları kullanarak denizde önceden belirlenen hedeflere ateş ettiler. Tatbikatın bir sonraki merhalesinde ise bölgede mevcut tehditlere göre tatbikata katılan savaş gemileri FOTEX operasyonunu gerçekleştirdi. Tatbikatın tüm merhaleleri deniz kuvvetlerine bağlı helikopterlerce rasat edildi. İran ve Rusya'nın ortaklaşa düzenledikleri deniz güvenliği kuşağı 2021 askeri tatbikatı sözcüsü Amiral Golam Rıza Tahani de katılımcı ülkelerin yıllık takviminde yer alan tatbikatın en önemli mesajının barış ve dostluk olduğunu belirtti. İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Hüseyin Hanzadi yaptığı açıklamada Hint Deniz Kuvvetleri'nin İran-Rusya deniz tatbikatına katılacağını duyurdu. Birleşik olarak düzenlenen deniz güvenlik tatbikatlarından geçen seneden itibaren başladığını söyleyen Amiral Hanzade, bölge ve dünya ülkelerinin katılımı ile bu tatbikatların düzenlenmesinin deniz kuvvetlerinin gündeminde olduğunu belirtti. Bugün başlayan tatbikatın düzenlendiği alana Rus donanmasının girdiğine dikkat çeken Amiral Hanzade, Hint donanmasının da tatbikata katılacağını vurguladı. Güvenliğin pekişmesinin bölgesel güvenlik ve uluslararası ticaretin lehine olacağını ifade eden Amiral Hanzade, bu birlikteliğin bugüne dek bölgede cirit atan küresel emperyalizmin artık bölgeyi terk etme vaktinin geldiğini anlaması gerektiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani, düşmanın ülkedeki temel malların arzında kıtlık ve kaos yaratmaya yönelik uğursuz hedefleri tamamen başarısız oldu dedi. Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Rouhani, düşmanın kıtlık, dayanılmaz baskı, temel malların tedariğinde sıkıntı ve dolayısıyla ülkede kaos yaratmaya yönelik kötü ve ana hedefini etkisiz hale getirmede büyük başarı ve zafer kazandık. Onların hedefleri tamamen başarısız ve sonuçsuz kaldı diye vurguladı. Rouhani, temel malların temini konusundaki 2021 planıyla ilgili olarak ise hükümet geçim önlemlerini ve politikalarını güçlü bir şekilde sürdürecek diye konuştu.
Dışişleri Sözcüsü Said Hatipzade dün gece Erbil'de meydana gelen olayla ilgili İran'a yönelik gündeme getirilen bazı şüpheli söylenti ve iddialar hakkında yaptığı açıklamasında bu olayı İran'da ilişkilendirme çabalarına şiddetle kanadı. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, İran'ın Irak'ın güvenlik ve sebatını bölge ve komşuları için kilit bir mesele olarak gördüğünü ifade ederken, bu ülkede huzur ve düzeni bozan her türlü girişimi reddettiğini vurguladı. Bu tür girişimlerin şüphe uyandırıcı olduğunu niteleyen Hatipzade, Irak hükümetinden bu gibi eylemlerin takibi ve faillerinin de belirlenmesi için gerektiği talimatları vermesini istedi.
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Muçteba Zunnuri başkanlığında bir heyet resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gitti. İran İslami Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden oluşan heyetin Bakü ziyareti sırasında Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya gelerek iki ülke arasındaki parlamento, siyasi ve ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi yollarını ele alıyor. Konuya ilişkin İran'ın Bakü Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, iki ülkenin ortak tarih ve kültür bağlarının göz önünde alındığında, dost ve kardeş ülke Azerbaycan Cumhuriyeti, İran'ın dış politikasında çok önemli bir yere sahiptir. İran parlamento heyetinin Bakü ziyareti de bu doğrultuda değerlendirilebilir. İran heyetinin bu ziyaretiyle ikili ilişkilerin yanı sıra parlamentolar arası işbirliğinin daha da gelişmesini temenni ederiz ifadelerine yer verildi. Zunnuri de yaptığı açıklamada Tahran'ın Bakü ile iyi ekonomik münasebetlere sahip olduğunu, ancak bunun yeterli ve tatmin edici olmadığını belirterek iki ülkenin olası engelleri kaldırmaları için yasalar çıkarabileceğini kaydetti. Yetkili İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Hazar Denizi'nin hukuki statüsünün belirlenmesinden etkin ve belirleyici role sahip olduğunu da belirtti.
İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Sima Sadatlari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaşarak, ülkede koronavirüsü yakalanan vatandaş sayısının 1.534.034 kişiye yükseldiğini bildirdi. İran Sağlık Bakanı Sözcüsü Lari, devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında COVID-19 salgını ile ilgili son bilgileri paylaştı. Sözcüleri açıklamasında COVID-19 salgınında son 24 saatte 89 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8.011 yeni vaka tespit edildiğini belirtti. Lari böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 59.117'ye, vaka sayısının 1.534.034'e çıktığını aktardı. COVID-19 hastalardan 3.696'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, bugüne dek iyileşen hasta sayısının da 1.310.821'e ulaştığı bilgisini verdi. Dünyada korona vaka sayısı yaklaşık 110 milyona ve korona kaynaklı ölüm sayısı 2.420.000'in üzerine çıktı.
Dünya İslam Mezheplerini Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Hamid Şahriyari, Endonezya Ehl-i Beyt Aleyhisselam Vakfı Başkanı merhum Profesör Celaleddin Rahmet'in hayatını kaybetmesi dolayısıyla taze mesajı yayınladı. Profesör Celaleddin Rahmet dün koronavirüs salgınından dolayı hayatını kaybetti. Dünya İslam Mezheplerini Takrib Kurumu Genel Sekreteri Hüccetül İslam Şehriyari, bugün yayınladığı taze mesajında, Mücahit Rahmet'in durmadan öz İslami ve Ehl-i Beyt'in öğretilerinin tervici ve tevhid kelimesinin yükselişi için çaba gösterdiğini hatırlatarak, Profesör Rahmet'in Endonezya başta olmak üzere Doğu Asya'da İslam mezheplerini yakınlaştıran isimlerden olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütlerde daimi temsilcisi Mikhail Ulyanov, nükleer anlaşma Bergman uygulanması noktasında gerçek ilerleme kaydedilmesi için çaba göstermeleri gerektiğini vurguladı. Rus temsilci Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İran'ın Viyana temsilcisi Büyükelçi Kazım Garibava denen tweetine tepki göstererek zaman meselesiyle karşı karşıya kaldıkları için her günün önemli olduğunu kaydetti. Ulyanov 21 Mart 2021 tarihine dek gerçek anlamda ilerleme kaydedilmesi için çaba göstermeleri gerektiğinin altını çizdi. İran'ın Viyana Büyükelçisi Garibabadi dün yaptığı açıklamada İran'ın gönüllü olarak uygulamakta olduğu girişimlerinden 23 Şubat'tan itibaren askıya alınmasına ilişkin mektubun Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Sekreteri Rafael Grossi'ye teslim edildiğini duyurdu.
İran ve Japonya Savunma Bakanları video konferans yöntemiyle yaptıkları görüşmede Tahran ve Tokyo arasındaki savunma işbirliğinin güçlendirilmesi ve iki ülkenin askeri yetkilileri arasındaki iletişimin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Japonya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi, Japonya Savunma Bakanı olarak atandığı için Kishinobu'yu tebrik etti. Japonya Savunma Bakanı Nobu, bu video görüşmesinde yaptığı açıklamada, Batı Asya'da Japon gemilerinin güvenli seyrini sağlamak için istihbarat toplama faaliyetlerinin genişletildiğini belirterek, İran'ı Japonlara ait gemiler de dahil olmak üzere gemilerin güvenliğini sağlamak için işbirliği yapmaya çağırdı. İki bakan, Batı Asya'daki mevcut durumla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, iki ülkenin savunma yetkilileri arasındaki iletişimi sürdürme kararı aldı. Japonya Savunma Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Batı Asya'da barış ve istikrar, Japonya dahil tüm dünyanın barış ve refahı için son derece önemlidir. Dünyanın ana enerji kaynağı olan Batı Asya'da Japon gemilerinin güvenliğini sağlamak da önemlidir ifadesini kullandı. Japonya'nın petrol ihtiyacının yaklaşık %90'ı Batı Asya'dan gerçekleşmektedir.
İran, Türkiye ve Rusya temsilcileri Suçi'de toplanıyor. Haberin ayrıntılarını arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Soçi koronavirüs pandemisinin başlangıcından beri ilk kez Suriye konulu Astana görüşmelerini ev sahipliği yapıyor. Görüşme iki gün sürecek olup bugün ikili ve üçlü görüşmeler, yarın ise genel oturumun düzenlenmesi planlanıyor. Konuyla ilgili gazetecilere konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye özel temsilcisi Aleksandr Lavrentiev, görüşmeleri Türkiye, İran, Suriye hükümeti, Suriye muhalefetinden heyetlerin yanı sıra Birleşmiş Milletler'den bir heyetin de geldiğini kaydetti. Birleşmiş Milletler heyetine Birleşmiş Milletler Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen başkanlık ediyor. Suriye konulu Astana formatındaki toplantı 16-17 Şubat'ta Soçi'de yapılacak. Lavrentiev görüşmelerin ülkedeki istikrar sürecine katkıda bulunmasını ve Suriye'de istikrar sürecine belirli bir ivme kazandırılmasını umduğunu söyledi. Lavrentiev, Türkiye'nin Suriyeli göçmenlerin dönüşüne ilişkin toplantının kendi yerinde gerçekleştirilmesiyle ilgilendiğini ifade etti. Suriye'nin başkenti Şam'da Kasım ayında göçmenlerin dönüşüne ilişkin bir konferans gerçekleştiğini hatırlatan Lavrentiev, bir sonraki toplantının Beyrut'ta gerçekleştirilmesi teklif edildi. Türkiye tarafı ise göçmenlerle ilgili toplantının kendi yerinde gerçekleştirilmesi konusunun değerlendirilmesiyle ilgilendiğini belirtti. Bu nedenle bu önemli meselede bir gelişme kaydetmek için ne yapacağımızı görüşeceğiz dedi. Lavrentiev son 3 aydır IŞİD'in Suriye'de kalan hücrelerinin faaliyetlerine bir hareketlenme gözlemlediklerini belirtti. Kuzeybatı bölgesinde çatışmalarda bir artış var. Ayrıca orada bulunan radikal gruplarda da bir hareketlenme söz konusu diyen Lavrentiev, durumun çok endişe verici olduğunu, gerginliğin ve yeni bir silahlı çatışma dalgasının oluşmasını engellemek adına her şeyin yapılması gerektiğini vurguladı. IŞİD, Heyet Tahrir-i Şam ve başka terör örgütleri konusunda ne yapılması gerektiğinin konuşulduğunu belirten Larentiev, bir kez daha tekrarlıyorum, teröristlerin tamamen ortadan kaldırılması hala zaruri bir durum. Teröristlerle tavizler üzerinden anlaşmaya varılamaz ifadelerini kullandı. Lavrentiev ayrıca 15.si düzenlenen Astana görüşmeleri için Amerika'ya da davet gönderildiğini ancak olumlu yanıt alamadıklarını ekledi. Lavrentiev, Amerikalılar şu anda kendi iç meseleleriyle ilgileniyor ve görünüşe göre Suriye konusunda nasıl bir tutum izleyecekleri üzerinde karar vermediler. Bekleyip göreceğiz dedi. Bunun yanında Lavrentiev, Washington tarafından uygulanan tek taraflı yaptırımlarla Suriye halkının cezalandırıldığını ifade etti. Lavrentiev'e göre Soçi'deki toplantı çerçevesinde bir çalışma grubu tutuklular, zorla alıkoyulan ve kayıp kişilerin aranması yönündeki çalışmalara devam edecek. Suriyeli muhaliflerin heyetiyle çok detaylı bir görüşme gerçekleştireceklerini belirten Lavrentiev, onlarla radikal gruplardan ayrılmaları gerektiğini konuşacağız. Özellikle de İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesinde bulunan, şu anda bu bölgeyi kontrol eden ve temas hattındaki durumun istikrara kavuşturulması amacıyla Rusya ile Türkiye arasında varılan anlaşmaları engelleyen gruplardan dedi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif de Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, İran, Türkiye ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcıları Astana sürecini ilerletmek için Salı günü Soçi'de bir araya gelecek. Önceliğimiz bölge dedi. Bakan Zarif, İran aktif diplomasisi ilerliyor. Son haftalarda Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ve bugün ise Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüştük dedi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Suçi'de düzenlenen Astana formatındaki görüşme çerçevesinde Rus ve Türk heyetlerinin İdlib ile ilgili sorunları ele aldığını belirtti. Bugün Rusya'nın Suçi kentinde salgının başlangıcından beri ilk kez düzenlenen Astana formatındaki Suriye konulu görüşmelerin ilk gün toplantısı yapıldı. Görüşmeler kapsamında basın toplantısı düzenleyen Lavrentiev, Rus ve Türk heyetlerinin İdlib'de duruma istikrar kazandırması ile ilgili konuları istişare ettiğini söyledi. Lavrentiev, çalışmalar sürüyor. Durumun istikrara kavuşturulması, bölgede yuvalanan radikal gruplarla mücadele edilmesi için yapılması gerektiğine dair konuları da ele alıyoruz dedi. Bu arada Lavrentiev, Suriyeli sığınmacılara Rus COVID-19 aşısı Sputnik V yapılması olasılığını Uluslararası Kızıl Haç Komitesi ile görüşmeyi planladıklarını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyine ve Suriye'ye yönelik operasyonlara değinerek, harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. olağan ilk kongresini konuştu. Erdoğan, Irak'ın kuzeyine ve Suriye'ye yönelik operasyonlara değinerek, bir süredir önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı önümüzdeki dönemde tehditlerin hala yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz dedi. Erdoğan, bir daha benzer saldırılara uğramamak için güvenli hale getirdiğimiz yerlerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız ifadesini kullandı.
Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının öldürmesinin ardından konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyine yönelik geniş çaplı bir operasyonun düzenlenmesini istedi. MHP lideri Devlet Bahçeli grup toplantısında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan Kandil ve Sincar'da PKK üslerine yönelik geniş çaplı operasyon başlatması çağrısında bulundu. MHP lideri şöyle konuştu. Mağara katliamının PKK terör örgütü ve destekçilerinin hesaba çekilmesi için bir yol ağzı, bir karar ve kader anı olduğuna inanıyorum. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına karışan, kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere tahammüden iştirak etmiş demektir ve teröristtir.
Irak kaynakları Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliğinden siren seslerinin duyulduğunu bildirdi. Iraklı kaynaklar bugün Bağdat'ın yeşil bölgesinde yer alan Amerika Büyükelçiliği'nin askeri yerleşkesinde siren sesinin yükseldiğini, Irak terörle mücadele güçlerinin bu bölgenin çevresinde alarma geçtiğini bildirdi. Bundan önce de Sumeriye News Haber Ajansı, Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği'nden gelen siren seslerinin eğitim amaçlı olduğunu ve hiçbir saldırı veya füzeli operasyonun gerçekleşmediğini duyurmuştu. Bu arada Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, Kürdistan bölgesiyle ortak bir komitenin Erbil Uluslararası Havalimanı'na düzenlenen roketli saldırıyı araştırmak amacıyla kurulması için talimat verdi. Dün gece Erbil Uluslararası Havalimanı ve burada yer alan Amerikan üssüne roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Amerikalı olmayan bir müteahhit ölürken 5 Amerikan askeri de yaralandı. Irak-Kürdistan bölgesi terörle mücadele servisi Erbil Havalimanı'na yönelik roketlerin teröristlerce atıldığı aracı bulduğunu, roketlerin Erbil vilayetine bağlı Kani Kirzala bölgesinden atıldığını duyurdu. Irak'ın 3 erk başkanları, Kürt bölgesel yönetimi üst düzey yetkilileri ve Ennas ittifakı bu saldırıyı kınadı. Irak Kürt bölgesel yönetimi başkanı Neçirvan Barzani de bugün Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nden dün gece Erbil'e düzenlenen roketli saldırıyı ciddiye almasını istedi. Erbil Uluslararası Havalimanı'nın dünden beri uçuşlara kapalı olduğu belirtildi. Seraya Evliya Eddem isimli yeni kurulmuş grup, Erbil'deki saldırıyı üstlenerek Amerikan işgalcilerinin Irak'ın hiçbir yerinde güvende olmayacağını duyurdu.
Haber kaynakları Yemen ordusu ve halk güçlerince Mağrib'de düzenlenen operasyonda 120'den fazla Suudi kiralı konsolunun öldü ve yaralandığını duyurdu. Yemen birliklerinin Mağrib kentini işgalden kurtarmak için bu bölgenin etrafını kuşatmasıyla Suudi koalisyon ve eski hükümet güçleri için Mağrib'de durum oldukça zorlaştı. Haberlerde muhtelif kollardan Mağrib kentine doğru ilerleyen Yemen birliklerinin Servahta'da bir köy ve stratejik öneme sahip Ez-Zor bölgesi dahil geniş bir alanı ele geçirdiği bildiriliyor. Suudi Koalisyon Ortak Harekat Odası ise Mağrib'den El-Vadiya noktasına taşındığı ifade ediliyor. İnsan hakları örgütleri Mağrib kentinin yakınında Ensarullah'a bağlı Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçlerinin eline geçeceğini bildirdi. Öte yandan San'a hükümetine bağlı güçler eski hükümet güçlerine Mağrib'den çekilmedikleri için çağrıda bulundu.
Ve Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Amerika ile Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin manyakça olduğunu söyledi. Dmitri Peskov, Başkan Moskova'da gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Batı ülkelerinin Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerini değerlendiren Peskov, ne yazık ki hem Brüksel hem de Amerika'da yaptırımlarla ilgili açıklamalar manyakça ve ısrarla yapılıyor dedi. Yaptırım tehditlerinden hoşnutsuz olduklarını belirten Peskov, diyaloğun sürdürülmesi yönündeki siyasi iradenin üstün olacağını ve ilişkilerimizdeki en zor sorunları diyalog aracılığıyla çözebileceğimizi umuyoruz şeklinde konuştu.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Lübnan'da hükümet çıkmasının devam etmesi etrafında. Lübnan'da Saad Hariri'nin yeni kabineyi kurmakla görevlendirilmesinden 4 ay geçmesine rağmen bu ülkeden alınan haberler Beyrut'un bu konuda yaşanan sorunlar ve itilaflardan dolayı hala başarısız olduğu anlaşılıyor. Kabineyi kurmakla görevlendirilen Saad Hariri, 14 Şubat günü bazı şahsiyetler ve grupların yeni kabineyi kurma sürecindeki sabotajları ve oluşturdukları engellerden söz etti. Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun, Enformasyon Ofisi yayınladığı bildiride Saad Hariri'nin sözlerinin yanlış sözler ve safsatalarla dolu olduğuna işaretle, Hariri'nin kabine kurmak yoluyla anayasa ve ilkelere ve Lübnan'da ulusal uzlaşma şartına aykırı olan yeni konuları dayatmaya çalıştığını duyurdu. Lübnan, Ekim 2019'dan beri bir kez daha siyasi istikrarsızlığa şahit oluyor. Saad Hariri, Ekim 2019'da halkın itirazları ardından istifa etti. Hariri başta Cumhurbaşkanı Michel Aoun olmak üzere çeşitli şahsiyetler ve gruplara baskı uygulamakta, yeni kabine kurmak için yeni imtiyazlar almayı umut ederken, Hasan Diab yeni kabineyi kurmakta görevlendirildi. Hariri hareketi ve bağlı grupları Diab kabinesine yoğun baskılar uygulayarak hükümetin erken çökmesini sağlamaya çalıştılar. Bu arada 4 Ağustos 2020 Beyrut'taki korkunç patlama ve halkında itirazları nihayet Hasan Diab'ın başbakanlığı görevinden istifa etmesine sebep oldu. Ardından Mustafa Edip yeni kabineyi kurmakta görevlendirildi. Fakat Edip de bir ay sonra bu görevden çekildi ve böylece Saad Hariri bir kez daha yeni kabineyi kurmakta görevlendirildi. Hariri şimdiye kadar Cumhurbaşkanı Michel Aoun ile 14 kez bir araya gelmesine rağmen şimdiye kadar yeni kabineyi kurmada da başarılı olamamıştır. Burada akla gelen önemli soru, kabineyi kurmakla görevli başbakanın Cumhurbaşkanı ile 14 kez görüşmesine rağmen kabinenin neden kurulmasıdır? Lübnan'da yeni kabinenin kurulmasındaki sorun nedir? Görünüşe göre bu bağlamdaki en önemli sorun Michel Aoun ve Saad Hariri arasındaki güvensizliktir. Bu bağlamda Lübnan basınından Elbena gazetesi, hükümetin kurulmasındaki sorun bu veya o sandalye üzerindeki ihtilaf olmadığını bir yandan Hariri ve diğer yandan Aoun ve Cibran Basil arasındaki güvensizlikten kaynaklandığını yazdı. Hariri ve Aoun'un birbirine güvenmemesinin başlıca sebebi Hariri'nin siyasi tekelcilik, kendi müttefiklerini iktidara getirmek ve özellikle kabinede Diriliş Koalisyonu'nu bir kenara bırakmak veya siyasi ağırlığı ve nüfuzunu azaltmaya çalışmasına dayanıyor. Diğer yandan Hariri, Lübnan'da bağımsız bir şahsiyet değil ve yabancı ülkelere önemli oranda bağlı biridir. Bunun en bariz örneği ise Kasım 2017'de Arabistan Veliahtı Muhammed bin Salman'ın Hariri'nin istifa ederek başbakanlıktan çekilmesine zorlamasıdır. Lübnan yeni kabinesinin kurulmamasındaki bir diğer sebep ise Hariri'nin teknokrat ve hizipler üstü bir hükümetin kurulmasına vurgu yapmasıdır. Zira böyle bir kabinenin Lübnan'ın özellikle siyasi sorunlar başı olmak üzere süre gelen sorunlarından kurtulma yolu olduğunu düşünüyor. Hariri'nin bu düşüncesi Lübnan'ın içinde birçok ciddi muhalifi bulunuyor ve bunların başında da Cumhurbaşkanı Aoun geliyor. Michel Aoun'a göre teknokrat bir hükümet Lübnan siyasi geleneği ve ulusal şartına aykırıdır. Zira böyle bir durumda başbakanın ehli sünnetten Cumhurbaşkanı'nın, Hristiyanlardan ve meclis başkanının da Şiilerden olmasına gerek kalmazdı. Teknokrat hükümetin kurulması ancak seçimleri kazanan koalisyon veya partinin ki Sünniler arasında olması gerekmiyor, başbakan tanıtılabilmesi ve kabine oluşturulabilmesi durumunda gerçekleşebilir. Bu iki düşüncenin çatışması ise Lübnan'ın siyasi krizi ve çıkmazlığı aşmasını engelleyen önemli bir sebeptir. Bu durumda görünüşe göre Lübnan'ın siyasi çıkmazı yakında da aşılamayacaktır. Nitekim Lübnan Hizbullah Siyasi Şura Başkanı Seyyid İbrahim Emin El-Seyyid'i mevcut durumda Lübnan'da kabinenin kurulma itibarının zayıf olduğunu belirtti.
Tahran'dan günün siyasi yorumlarını dinliyorsunuz muhterem dinleyiciler. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Paris'te İslam düşmanlığının yoğunlaşmasına karşı gösteriler etrafında. Avrupa'da ve özellikle Fransa'da İslam düşmanları akımı halen devam ediyor ve bu ülkedeki Müslümanlar büyük baskı altında bulunuyorlar. Mevcut şartlar birçok Fransızın başkente toplanarak hükümetin Fransız Müslümanlarına uyguladığı kısıtlamaların yoğunlaşmasına karşı gösteri düzenlemelerine sebep oldu. Paris yönetimi ülkede bazı dini özgürlükleri kısıtlayan ve böylece birçok Müslümanı potansiyel şüpheli durumuna düşüren bir yasayı onaylatmak istiyor. Fransa'da İslam düşmanlığı son aylarda önemli oranda yoğunlaşmışken, bu ülkedeki birçok Müslümanın baskı altında yaşamasına ve kutsallıklarına saygısızlığın yapılmasına sebep olmuştur. Fakat Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron sergilediği tutumda bu hareketleri tenkit etmezken, hatta bu hareketlerin özgürlük şeklinde değerlendirerek onlara destek bile verdi. Bu bağlamda Fransa hükümeti, Cumhuriyet'in değerlerine saygıyı güçlendirme yasası adında çok tartışmalara sebep olan öneride bulunarak, bu önerinin diğer dinlere karşı olmadığını ve hedefi sadece özgürlükleri savunmak olduğunu iddia etti. Fransa Cumhurbaşkanı Macron söz konusu öneriyi savunma bağlamında onun cinsiyet eşitliği ve laikliği savunurken, aşırılık yanlısı fikirlerin ortadan kaldırılması gibi Fransa'nın değerlerinin korunmasına yardımcı olacağını ifade etti. Fakat söz konusu önerinin onaylanması ise Fransız Müslümanlara kısıtlamaları yoğunlaştırıyor. Nitekim Fransız göstericilerde attıkları sloganlar ve taşıdıkları pankartlarda Fransa'nın bu bağlamda daha önce de yasa araçları olduğunu, yeni yasanın ise ülkenin ikinci ve azınlıkların birinci dini olan İslam'a yönelik kısıtlamaları artıracağını belirttiler. İslamofobi Ulusal İzleme Grubu Başkanı Abdullah Zikri, 2020 yılında Fransa'da İslam düşmanlığına bağlı 235 saldırının yaşandığını, bunun 2019 yılına göre 154 vaka daha fazla olduğunu, bu yılda camilere saldırının %35 oranında arttığına işaretle şöyle dedi. Bu sürede İslam ve Müslümanlara karşı yalanların yayılması hakkındaki uyarılar, ayrıca Müslümanlara karşı nefreti kışkırtan elektronik postalarda artmıştır. Tüm bu muhalefetlere rağmen Fransız milletvekilleri geçen hafta Cumhuriyet'in değerlerine saygıyı güçlendirme yasasını onayladılar. Bu yüzden Fransa'da her iki meclisin bu öneriyi onaylamaları bekleniyor. Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali El Karadağlı şöyle diyor. Macron'dan Cumhuriyet hükümet sistemlerinde var olan değerlerin bile garanti ettiği hukuk ve insan özgürlüğüne bağlı kalmasını ve Fransa halkının daha da dağılmasına sebep olan ve barışçıl dayanışma ve insani erdemliğin yararına olmayan girişimlerden kaçınmasını istiyoruz. Fransız göstericiler bir kez daha hükümetten bu yasadan vazgeçmesi ve ülkede mevcut özgürlükleri kısıtlamamasını isteseler de Elize Sarayı yetkilileri halkın isteklerini kayıtsız kalarak bu ülkenin özgürlük ve insan haklarına uyma gibi söylemdeki ilkelerini aldırmadan kendilerinin İslam düşmanlığı hedefleri doğrultusunda adım atıyorlar. Fakat Fransızların önceki gün düzenledikleri gösterileri bir kez daha Fransa toplumunun, politikacıların siyasi oyunları doğrultusunda olan bu tutumları kabul etmediğini gösteriyor. Nitekim birçokları Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve bazı Fransız yetkililerin çeşitli alanlarda kendi yetersizlikleri ve beceriksizliklerini örtbas etmek ve gelecek seçimlerde kendi konumlarını korumak adına böyle bir tutum izlediklerini ve onda ısrarcı olduklarını savunuyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum, ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Yes, certainly. I'm a founder member of Ziva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Irak'ın kuzeyindeki Gara'daki sözde terör hedeflerine yönelik Pençe Kartal 2 harekatı sona erdi geçtiğimiz günlerde. Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Pençe Kartal 2 harekatında 3'ü sözde üst düzey yönetici olmak üzere 48 terörist öldü, 2 terörist sağ ele geçirildi. Son derece önemli, kritik ve özel bir harekat yapıldı ifadesine yer verdi. Öte yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Amerika'yı PKK'nın yanında durmakla suçlarken Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Büyükelçiye kara açıklamasıyla ilgili en kuvvetli tepkinin iletildiği bildirildi. Şimdi son yaşananlarla ilgili bu konuda Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki harekatı ve Amerika'nın Türkiye'nin bu olaya karşı yaklaşımı ile ilgili tepkisini ve açıklamalarını bugünkü sohbetimizde konuşup analiz etmeye çalışacağız. Sohbetimizde Almanya Müslümanları Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, hoş bulduk.
Çok teşekkür ederim efendim katıldığınız için. Şimdi dilerseniz ilk önce Türkiye'nin Irak'ın kuzey bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonlarla ilgili alalım sizin görüşlerinizi. Geçtiğimiz günlerde Savunma Bakanı Hulusi Akar sizin de malumunuz Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Galiba bu ziyarette koordineli bir şekilde bu operasyonun yapılması planlandı. Uzmanların söylentileri ve yorumları bu yöndedir. Ancak şimdi bazı tahlillerde ve analizlerde de bu Irak'ın egemenliğini hiçe saymak anlamına geliyor Türkiye'nin bu girişimi. Siz bu operasyonları öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Daha sonra başka sorulara da geçeriz efendim.
Hani öncelikle bu 13 kişi işte öldürüldü sivil veya işte askeri ancak yani esir alınmış veya rehin alınmış. Yani bunların bu şekilde vahşe katledilmesi tabii ki lanetlenecek bir eylemdir. Diğer taraftan kim tarafından olursa olsun suçsuz insanların, köylülerin, efendime söyleyeyim öldürülmesi tasvip edilecek bir şey değildir. Kimden olursa olsun lanetlenmesi gerekir. Ama bu olay da başlı başına bir facia. Bunun da lanetlenmesi gerekir. Tabii ki bu operasyonlar yapıldığı zaman Irak devletinin yani egemenliği çiğnenmiş olur. Bu bir kaide ve kural. Eskiden Türkiye ile Irak arasında bir anlaşma vardı. Herhalde 9 kilometreye kadar Türk ordusu girebilirdi. Ancak şimdi bu 20-25 kilometrelere kadar çıkarıldı. Belki koordineli olabilir ancak bu şekilde sürekli ikide bir Irak toprağına girişte orada üslerin kurulması Irak içerisinde de ciddi muhalefetlere ve rahatsızlıklara neden olmaktadır. Yani her halükarda egemenlik hakkı olan bir devlet ve bir devlet başka bir devletin sınırları içerisinde üs kuruyor, askeri güç barındırıyor. Bu uluslararası hukuka da aykırıdır. Tahmin edersem perde arkasında yapılan görüşmelerde bu hususlar Amerikalılar tarafından da diğer çevreler tarafından da Türkiye'ye hatırlatılmaktadır. Yani Irak'ın egemenlik hakkına saygı gösterilmesi lazım. Bu bir yana. Diğer yandan bu operasyonlar daha çok tekrarlanacak. Yani bu soruna bir çözüm getirilmesi lazım. Bakın Kolombiya'da örneği vardı FARC veya Kuzey İrlanda'da İran. Yani bir araya geldiler, oturdular, konuştular, anlaştılar ve meseleyi çözüme kavuşturdular. 40 senedir biz bir yani PKK sorunuyla karşı karşıyayız. Ama sadece sorun PKK sorunu değildir. Yani Kürt halkı eşittir PKK veya PKK eşittir Kürt halkının temsilciliği değil. Yani Kürt halkı tarafından da yani kabul görmüyorum. Çünkü ideolojisiyle, yaklaşımlarıyla, davranışlarıyla, efendim, hareketleriyle Kürt halkının kültürüne, inancına, değerlerine saygı göstermeyen bir hareket. Onun için taban, istenilen bir tabanı yakalamıyor. Ancak bir Kürt sorunu vardır. Bunu bilmemiz lazım, kabul etmemiz lazım. Hani komşu ülkeler kendi aralarında bu sorunu barışçıl bir şekilde parçalanma, bölünme olmadan ama temel hak ve hukukların da temini yani esasına uygun olarak çözümü kavuşturmaları lazım. Yoksa işte hep İsrail'i, Amerika'yı şunu bunu suçlayacağız ama Kürtleri İsrail'in de Amerika'nın da kucağına atan yanlış siyasetlerdir. Bunu da bilmemiz ve görmemiz lazım.
Doğru. Efendim Amerika ile ilgili ben sohbetlerimin başında bir kısa bir giriş okudum. Şimdi Amerika Büyükelçi Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika'yı PKK'nın yanında durmakla suçlarken Amerika'nın Ankara Büyükelçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Amerika'yı rahatsız eden konu ve ifade nedir acaba?
Tabii Amerika eğer teyit edilirse bu olayın efendime söyleyeyim PKK tarafından yapıldığı ifadesi eğer teyit edilirse bu sözün altında diplomatik olarak derin bir anlam yapmaktadır. Yani güvenmiyoruz söyledikleriniz doğru. Eğer teyit edilirse daha sonraları biraz ifade değişimine gittiler ve teyit edilmiştir. Lanetliyoruz en şiddetli bir dille şeklinde. Tabii ki bu olay rahatsız etti. Diğer taraftan da Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika PKK'nın yanındadır, destekliyor. İfadeleri de Amerika'da ciddi bir şekilde rahatsızlık uyandırmıştır. Çünkü Amerika nezdinde PKK terör teşkilatı olarak tanımlanmaktadır. Ancak Türkiye PKK, YPG, efendim, tüm Kürt unsurlarını Irak'ta, Suriye'de hepsini aynı kefeye koymaktadır. Amerikalılar bu konuda Türkiye ile aynı görüşü paylaşmıyorlar. Ancak şunu hep Amerika, Amerika diyoruz Meysem kardeşim. Yani Amerika neden Suriye'ye bizim yani coğrafyamızın kalbine müdahale etsin?
Evet,
yani, evet Amerika eğitiyor, donatıyor deniliyor. Eğitiyor, donatıyor ama siz de eğitip donatıyordunuz. Suriye'ye karşı Amerika ile birlikte eğitip donatıyordunuz.
Evet.
Ve Büyük Orta Doğu Projesi diyordunuz, eş başkanınız diyordunuz. Yani beraber bu memleketi, coğrafyayı bu hale getirdiniz. Yani bunu da kimse sorgulamıyor.
Evet. Ya
sorgulamak istemiyorlar. Hatta efendim Amerika YPG'yi efendim destekliyor. Beraber eğitiyordunuz, donatıyordunuz, silah geliyordu. Suriye egemen bir devleti. Bu devletin egemenliğine saldırılır yapıldı. Otorite boşluğu oluştu ve bu otoriteden Amerika ve İsrail en fazla çıkar elde ettiler. Ve bugün Türkiye'nin güvenliği ciddi bir tehdit altındadır. Bunun sebebi de Davutoğlu'nun hülyaları ve yanlış politikalar oldu. Yani bunu kimse masaya yatırmıyor. Hatta Türkiye'de muhalefet de bunu ciddi bir şekilde dillendiremiyor. Hep yani vatan millet Sakarya edebiyatıyla ama bir sorun var. Birincisi ya bölgede bir Kürt sorunu var. 40 milyon insan var.
Evet.
Yani bu sorunu adalet çerçevesinde, hak hukuk çerçevesinde bir çözüm getirilmesi lazım. Yoksa bu kanamaya devam edecektir. Bunu bu şekilde bilmemiz lazım. Bu kadar öldürdük, bu kadar vurduk, bu kadar kökünü getirdik. Akşam bir televizyon programında izliyordum. Moderatör sordu ya biz hep öldürdük, kökünü getirdik, kaldık. Demek ki söylediklerimiz doğru değildir. Yani hangisine inanalım şeklinde katılımcılara soru yönlendiriyordu.
Evet.
Doğru. Yani bu öldürmek bitmez yani. Sen 10 bin PKK'lı vardı. Türkiye'de 40 senedir efendime söyleyen bir savaş devam ediyor. Şimdi 70-80 bin silahlı unsur vardır. Sen bununla 100 sene mi savaşacaksın? Yani savaşla bu meseleler hallolmaz. Türk milleti de, siyaseti de bunu bilmesi lazım. İmam Khomeini de ne yaptı? Kürt ailesinde biliyorsunuz ki umumi bir af ilan etti. Ondan sonra bağışladı. Hatta bazıları vardı. 1-2-5 insan öldürmüşlerdi. Bir yerden bu yaraya neşter atmamız lazım da bunu kesmemiz lazım dedi. Hatırlıyorsanız tabii ki 20-30 sene önce, 40 sene önceki olaylardan bahsediyorum ben.
Evet.
Yani bunun işte siyasi parti temsilcilik yapıyor, hak iddiasında bulunuyor, bütün unsurları şeyleri cezaevlerine tıkanıyor. Öte yandan daha giden hiç kimse daha tasvip etmiyor. PKK'nın ideolojisi zaten Kürt halkı tarafından benimsenen bir ideoloji değildir, benimsenen bir yaklaşım değildir. Daha önceleri Marksist, Leninist, Sosyalist, sonradan hani anti-emperyalist, sonradan tamamen emperyalistlerle birlikte yani çalışan bir harekete dönüştü. Bunu da biliyoruz ama her halükarda Kürt sorunu var. Bu sorunun halledilmesi lazım.
Doğrudur. Hocam görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Sağ olun. Teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun efendim. Çok sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugün sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Bugünkü röportajımızda Türkiye'nin Irak'ın kuzey bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonları ve bölgede Amerika ile işbirliği yapması sonucunda Türkiye'nin kendi güvenliğinin tehlikeye düşmesi konuları etrafında kısaca analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
Risalet gazetesinde Sağlık Bakanı Said Nemiki'nin bir kez daha İngiliz koronası adı ile ün yapan koronavirüsün yeni varyantının tehlikesi hakkında uyarıda bulunması, İslam Şura Meclisi'nin yaptırımları kaldırma stratejik eylem planının 6. maddesinde yer alan ek protokolü gönüllü olarak uygulamayı askıya alma gününe sayılı günler kaldığının bildirmesi gibi haberler yer verilirken, Kayhan gazetesinde ise Amerika'nın Yemen'e karşı hasmani politikalarına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Amerika Dışişleri Bakanlığı Yemen halkına yönelik hasmani politikalarının devamında Yemen Ensarullah Hareketi'nin isminin terör örgütleri listesinden çıkarmasının Yemen'e yönelik baskıların azalacağı anlamında olmadığını duyurdu. El Cezire televizyonunun bildirdiğine göre Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price katıldığı bir basın toplantısında yaptığı açıklamada Ensarullah Hareketi'nin Arabistan topraklarına saldırısını kınarken Washington'un söz konusu saldırılardan hoşnutsuz olduğunu vurguladı. Price açıklamasının devamında Husilerin terör örgütleri listesinden çıkarılmalarının onlara yönelik baskıların azalacağı anlamında olmadığını bilmeleri gerektiğini kaydederek, aynı zamanda Yemen krizinin sonlandırılması bağlamında diplomasiye öncelik verdiklerini ve askeri seçeneğin savaşın sonlandırılması için bir çözüm yolu olmadığını belirtti. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçen Cuma günü yaptığı açıklamada gelecek Salı günü Yemen Ensarullah Hareketi'ni kendi kara listesinden çıkaracağını bildirmişti. Amerika eski başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki varlığının son günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın istekleri doğrultusunda Ensarullah Hareketi'ni terör örgütleri listesine alma talimatı vermişti. Amerika'nın desteğini arkasına alan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı Arap rejimlerle birlikte Mart 2015'ten itibaren Yemen'e saldırı düzenlerken bu ülkeyi havadan, karadan ve denizden kuşatma altına almış bulunuyor. Söz konusu saldırılarda şimdiye kadar 17 binden fazla Yemenli hayatını kaybederken on binlercesi yaralanmış, milyonlarcası da yerinden edilmiş bulunuyor.
İtilat gazetesinde son günlerde Irak'ta birçok yetkilinin Amerika terör devletinin Suriye'deki IŞİD teröristlerini Irak topraklarına yerleştirdiği yönünde uyarılarda bulunmaya devam etmesi, İslam-İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin barış ve istikrarın bölge ülkelerinin işbirliğiyle temin edilebileceğini vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Hemşire gazetesinde Irak'ın Asayip Ehli Hak hareketinin Ankara yönetiminin Sincar'a saldırı uyarısını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Irak'ın Asayip Ehli Hak hareketi Ankara yönetimini Sincar'da her türlü maceracılığa atılma konusunda uyardı. 14 Şubat Pazar günü bir bildiri yayımlayan Asayip Ehli Hak Hareketi, Ankara yönetiminin iyi komşuluk ilkesine saygı duymasını ve askerlerini Irak topraklarından ve sınır bölgelerinden geri çekmesini istedi. Bildirde TSK'nın yeniden Irak topraklarına saldıracağı yönünde ciddi tehdidin söz konusu olduğu, TSK'nın Sincar bölgesine saldırma hazırlığı yaptığının anlaşıldığı kaydedildi. Asayip Ehli Hak bildirdi, Irak'ın milli egemenliğinin ihlalini tanıdıklarını belirterek komşu ve Müslüman Türkiye'nin Irak topraklarının işgalini sürdürmesini, ilahi değerlerin ve uluslararası yasaların ihlali saydıklarını, ikili ilişkilerin iyi komşuluk ve karşılıklı saygı temeline dayanması gerektiğini vurguladı.
Cami Cam gazetesinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un Bercan nükleer anlaşması ile ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Amerika yönetiminin İran'a dayatılan yaptırımları kaldırarak nükleer anlaşmaya geri dönme yönünde siyasi iradesini sergilemesi gerektiğini belirtti. TASS Haber Ajansı'na konuşan Rus diplomat Ryabkov, Moskova yönetiminin Washington'dan Barcam Anlaşması'na geri dönmeye hazır olduğunu gösterecek açık ve net sinyaller vermesini ve siyasi iradesini sergilemesini istediğini ifade etti. Ryabkov bunun için Trump yönetiminin azami baskı politikasının temelini oluşturan tüm yaptırımların kaldırılması gerektiğini vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Parsu'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsu'da Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsu'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Semavi Tilavetler.
Muhterem dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karelerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 5. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: "Benim ümmetimin en iyi ibadeti Kur'an-ı Kerim okumaktır. Her gün Kur'an-ı Kerim tilavet etmek bu ilahi gevherle alışmanın ön hazırlığıdır. Kur'an-ı Kerim tilaveti çeşitli yöntemlerle yerine getirilir. Bu kitapta yer alan ayetleri yüzünden okumak ve anlamları üzerinde düşünmek en yaygın yöntemdir. Ancak Kur'an-ı Kerim'i güzel ve hoş bir seda ile okumak, İslam peygamberinin Ehl-i Beyt'inin siyerinden öğrenilen bir yöntemdir. Allah Resulü ve Pak Ehl-i Beyt'i Kur'an-ı Kerim tilaveti ve bu semavi kitapla ünsiyet için en iyi fırsatın gençlik çağı olduğunu buyurmuştur.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam çok güzel bir hadiste gençlerin Kur'an-ı Kerim ile üns meselesinin önemini şöyle beyan ediyor: "Kim gençlik çağında Kur'an-ı Kerim tilavet eder ve müminlerden de olursa, bu kitap onun eti ve kanı ile bütünleşir ve Yüce Allah onu hak elçileri ve temsilcileri olan meleklerle ve yine amellere yazan meleklerle bir araya getirir ve kıyamet gününde de Kur'an-ı Kerim onunla cehennem ateşi arasında bir mani ve engel olur. Kuşkusuz Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi marifi ve Hak Teala'nın talimatını öğrenme ve ardından onlara amel etme aracıdır."
Kur'an-ı Kerim'in büyük ve seçkin karelerinin yaşamına şöyle bir göz attığımızda, bu insanların büyük bir bölümü ergenlik ve hatta çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim tilavetine başladıkları, gençlik çağları da Kur'an-ı Kerim ile üns bağlamında en güzel dönemleri olduğu anlaşılır. Kuşkusuz kıraat büyüklerinin gerçekleştirdikleri tilavetleri unutulmaz kılan şey, bu insanların ilahi değerli kelamla alışmaları ve anlamlarını idrak etmiş olmalarıdır.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde Mısırlı büyük karilerden 19. yüzyılın seçkin karisi Şeyh Ahmed Neda ile tanıştık ve yaşadığı dönemde kayıt sistemlerinin yokluğu yüzünden güzel tilavetleri elde olmadığı için üzüldük. Ancak Mısır'da Ahmed Neda'dan sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinde musikinin tonlarını, seslerini ve notlarını bilen bir başka seçkin kari dünyaya geldi. Bu karinin adı Ali Mahmud'du ve 1878 yılında Mısır'ın başkenti Kahire'de dünyaya geldi. Ali Mahmud zengin bir ailenin çocuğuydu fakat acı bir hadisenin sonucunda ta çocukluk çağında görünme nimetinden mahrum kaldı. Buna karşın ailesi Ali Mahmud'u yetiştirmekten umudunu kesmedi ve bilakis onu Kur'an-ı Kerim'e emanet etti ve böylelikle Kur'an-ı Kerim ile üns sayesinde görme engelli çocuğun gelişmesine ve ilerlemesine şahit oldu.
Ali Mahmud ta çocukluk çağında Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek ve Kur'an-ı ilimleri öğrenmek üzere mektebe gönderildi. Ali Mahmud Kahire kentinin Fatıma Ümmül Golani Camii'nin mektebinde seçkin hocaların gözetiminde Kur'an-ı Kerim'in tümünü ezberlemeyi ve ilahi kelamı hoş bir seda ile tilavet etmeyi başardı. Bir süre sonra Ali Mahmud Doğu Musikisi ile tanıştı ve bu alanda da seçkin bir konuma geldi. Bir yandan Kur'an-ı Kerim ortamında yetişen ve ilahilere ilgi duyan ve öbür yandan Doğu Musikisi'nde usta olan Ali Mahmud, dini şarkıları ve ilahileri ve dini iptihalleri okumaya başladı. Ali Mahmud bu alanda başarısı ve kullandığı ses ve nameleri duyanları hayrete düşürüyordu.
Ali Mahmud'un güzel sesi ve nameleri muhataplarına görünmemiş bir şevke kavuşturuyor ve mutlu ediyordu ve bu yüzden de ona ses ve seda mucizesi ve Seyyid-i Kura lakapları veriliyordu. Ali Mahmud ta gençlik çağında dini şarkıları ve iptalleri icra etmekte de rakipsiz bir üstad oldu. Günümüzde de dini meclislerde dinlediğimiz birçok dini kaside ve iptallerin Ali Mahmud'un güzel nameleri olduğu söylenebilir. Nitekim bu kasideleri yazanlar da onun tarzı ve tekniklerine göre hareket etmiş ve onun temelini attı, bu mektepte de yetişmiştir.
Kur'an-ı Kerim'i tam olarak ezberleyen Ali Mahmud, yaşadığı dönemin ünlü hocalarından Şeyh Mebruk Haseney'den Kur'an-ı Kerim kıraatini öğrendi ve fıkıh alanında da maharet kazandı. Ali Mahmud aslında Ahmed Neda'nın yolunu sürdürüyordu. Tilavet ustalarının belirttiğine göre Ahmed Neda ve Ali Mahmud'un tilavetlerinin özellikleri ayetlerin kavramına uygundu. Bu iki büyük kari ayetin tilavetinde duraksamaları ve beklemeleri ayetin gidişatı ve kavramlarına tamamen uygundu. Bu iki büyük kariye göre ayetlerin kavramını ve değişimlerini göz önünde bulundurmadan Kur'an-ı Kerim kıraati faydasız olacağına ve musikinin tüm unsurları, ayetin sözcükleri ve kavramının hizmetinde olması gerektiğine inanıyordu.
Şeyh Ali Mahmud'un hoş sesi ilk kez 1939 yılında Mısır'ın Kur'an Radyosu'ndan yayınlandı ve o tarihten itibaren büyük taraftar kitlesine kavuştu ve medyanın onayını alan bir kari oldu. Gerçi Ali Mahmud görme engelli bir insandı fakat Kur'an-ı Kerim ve dini şarkılar ve iptihal kıraatinde yaşadığı çağın dahillerinden biri oldu. Tilavet büyükleri ona tüm bestecilerin baş bestecisi ilan etti. Şeyh Ali Mahmud şöyle diyordu: "Güzel ses tüm sadeliğiyle derin ve muazzam kavramları samimi bir şekilde muhataplarına beyan eden sade ve samimi sestir."
Şeyh Ali Mahmud Mısır'da Kur'an-ı Kerim kıraatinin en üstün öncülerinden biriydi ve sesi çok güzel ve hoş ve yüreklere hitap eden bir sesti. Şeyh hiçbir zaman bu yeteneği için kimseden maddi karşılık istemedi. Şeyh Ali Mahmud her zaman Hüseyin Camii gibi kutsal ve manevi bir mekanda Kur'an-ı Kerim'i tilavet ederdi ve bu mekandan başka ancak onu tanıyan ve seven fukara ve yoksulların evinde bu işi yapardı. Şeyh Ali Mahmud'un evi de her daim çağının önde gelen Kur'an-ı Kerim büyüklerinin uğrak yeriydi.
Şeyh Ali Mahmud'un terk etmediği adetlerinden biri her sabah ezandan önce Kahire'nin Hüseyin Camii'ne gelmek ve ezanı o hoş ve güzel sesiyle okumaktı. O anlarda bu mekan ve çevresi Şeyh Ali Mahmud'un ezan okurken sesini duymak isteyen kalabalıkla dolu taşıyordu. Kalabalığın arasında Şeyh Ali Mahmud'un ezan sesini yakından duymak isteyen Mısır'ın Muhammed Babeli ve Hüseyin Terzi gibi büyükleri de vardı. Kahire Radyosu bu ilgiyi görünce şeyhin ezan okumasını kayda aldı ve mübarek Ramazan ayında ise yayınlamaya başladı. Bu kaydı Kuvvet Radyosu da kullandı.
Şeyh Ali Mahmud görme engelli olmasına rağmen oldukça cömert bir insandı ve sürekli yoksul insanların durumunu sorar ve onlara mali yardımda bulunurdu. Öyle ki bir süre sonra babasından miras kalan tüm servetini yoksullara ve muhtaç insanlara infakta bulundu. Şeyh Ali Mahmud ömrü boyunca sadece bir kez işgal altındaki Filistin'in Yafa kentine ve bir kez de bir davet üzerine Şam'a gitti. Şeyh Filistin'de bir hafta kaldı ve orada da çok güzel icraları gerçekleştirdi. Bundan sonra şeyh birçok kez davet edildi fakat hiçbirini kabul etmedi. Şam'a daveti kabul ettiğinde de orada hastalandı ve hemen Mısır'a geri döndü. Bu hastalık sonunda Şeyh Ali Mahmud'un vefat etmesine sebep oldu.
Şeyh Ali Mahmud'un ünü Mısır'ı aşarak başka İslam ülkelerine de yayıldı ve bu ülkelerde birçok tarafta kitlesi buldu. Şeyh Ali Mahmud vefat etmesiyle birlikte tilavet semalarında bir yıldız olarak yerini aldı ve ondan sonra gelen kariler, onun emekleri ve ebedileşen namelerinden bol bol yararlandı.
Değerli dinleyiciler, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve tarzları ve İslam dünyasının büyük Kur'an-ı Kerim karilerini tanıtmak istediğimiz dizi sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da müze seyahati.
Muhterem dinleyiciler, İran'da müze seyahati isimli dizi sohbetimizin 15. bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde Tahran'da bulunan Kasr Bahçe Saray ile ilgili tanışacağız.
İran'ın başkenti Tahran'da bulunan Kasr-ı Bahçe Müzesi birkaç yıldır kamuya açık olarak hizmet vermeye başlamıştır. Bu güzel tarihi bahçe, engebeli tarihiyle yakın geçmişte Kasr Cezaevi olarak biliniyordu. Öyle ki cezaevi ki kimi ünlü insanları barındırmış ve daha önce de Gacallar döneminde Gacal prenslerinden sarayı olmuş ve Gacallar şatosu olarak da tanınmıştır.
Bu sarayın yapılışından söz etmek istediğimizde İran Kralı Fetheli Şah Kacar dönemine kadar geri dönmeliyiz. Öyle bir padişah ki 1797 ile 1837 yılları arasında uzun bir süre krallık yapmış ve İran'ın başında yer almıştır. Kacarlar Sarayı Fetheli Şah Kacar talimatı üzerine mevcutta polis ve Seyit Handan Caddesi aralarındaki eski bir tepenin üstüne inşa edilmiştir. Sarayın etrafında 4 kulede bulunmaktadır. Bu güzel konut ve saray bahçelerin ortasında bol sulu ve havuzlu bir saray olarak inşa edildi. Büyük bina, avlu, bahçeler ve kameriye binasından oluşan saray farklı bölümleri kapsamaktadır.
Tarihi sürecin devamında Nasreddin Şah Kacar'ın iş başına gelmesi ve farklı sarayların yapılış sürecinin de başlaması ile Kacarlar Sarayı eski konumunu kaybetti ve askeri bir merkez haline geldi. Sonunda 1929 yılında cezaevine çevrildi ve kasr yani saray cezaevi adını aldı. Bu cezaevi 2003 yılına kadar faaliyetlerine devam ettirdi. Bu cezaevi kapatıldığı zaman Tahran Belediyesi de bu mekanı restore edip 2012 yılında bahçe müzeye dönüştürdü. Şimdi ise Kasr-ı Bahçe Sarayı gezinmek ve eğlenmek mekanına dönüşmüştür. Çağdaş tarih hayranları ve meraklıları bu müzeyi eserler ile beraber ziyaret edebilirler.
Tahran'ın ilk kompleks cezaevi ve hapishanesi sayılan Kasr-ı Cezaevi, Nikolay Markov tarafından Hicri Şemsi 1308 yılında tasarlandı ve açıldı. Markov, hapishane mimarisinde cezaevi işleyişinin yanı sıra güzel ve estetik yanlara da dikkat etti. Bu kompleksin mimari özelliklerinden biri de tüm koridorlarda göze çarpan vestibüllerdir. Bu hapishanede Avrupa tarihinde görülen korkunç koğuşlardan ve sarnıçlardan ize rastlamak mümkün değildir. Birkaç tecrit koğuşu hariç diğer koğuşların pencereleri olduğu bilinmektedir. Böylece yeteri kadar ışık sağlanmış ve karanlık diye bir şey söz konusu değildir.
Markov'un tasarladığı hapishanede zorhane yani spor odası, sağlık merkezi, duş ve hamam, cami ve el sanatları atölyeleri bölümlerine de yer ayırmıştır. İlk başta bu hapishane 192 odadan oluşup 800 kadar mahpus barındırıyormuş. Ancak zaman içerisinde belli bölümlerde bu komplekse eklenmiştir. İslam İnkılabı zaferinden ardından bu hapishane siyasi olmayan mahpusların tutulduğu mekana çevrilmiştir.
Saray Müzesi'nin bahçe girişi bir zamanlar ahşap bir kapının yerine koyulan büyük bir metal kapıdır. Müzenin bahçesine girdiğinizde karşımızda Markov konağında biten güzel mavi bir su kanalı görüyoruz. Bu bina eskiden ana hapishane olup yaklaşık 8800 metrekarelik bir alana sahiptir. Şu anda burası belge ve arşiv merkezi, görseller ve tarihi objeler, sergiler, müzik eserleri, galeriler, kafe galeri olarak kullanılmaktadır. Ana hapishane veya Markov hapishanesi aslında 2. Pehlevi döneminde iki bölümün eklendiği eşkenar üçgen bir yapıdır. Bu model hapishanenin tüm farklı bölümlerini kapsayacak şekilde 4 gözetleme kulesinin inşa edilmesine yol açtı. Markov hapishanesinin koğuşlarından bazıları her biri çağdaş İran tarihinden belgeler ve kalıntılar içeren standlara dönüştürüldü. En ilginç standlardan biri tavandan eski kulaklıkların asılı olduğu bir hücredir. Bu kulaklıklardan birini yakında dinlediğimizde Muzaffereddin Şah'ın kendi sesiyle fermanını dinleyebilirsiniz.
Binanın dışında ise çoğu ünlülerin ve çağdaş İranlı politikacıların arabaları olan tarihi arabaların sergisi var. Bu serginin yanında ise Lugante Cafe'nin bir şubesi de var. Bu kafe birçok siyasetçi ve düşünürün bir araya geldi. Meşrutiyet zamanında İran'daki ilk kafeydi. Ayrıca konağın sonunda Markov Cafe olarak da bilinen ve düzenli olarak birçok geçici serginin düzenlendiği bir başka kafe var.
Kasr Saray Müzesi galerisi de Markov binasında yer almaktadır. Bu galeri 400'den fazla resim sergileme özelliğine sahiptir. Kaliteli aydınlatma ve tasarım bu galerilerin özelliklerinden bazılarıdır. Biraz ileride dış avlunun sağ tarafında devrimin tarihini ve İslam devrimi mücahitlerini anlatan yaklaşık 5000 metrekarelik bir alana sahip siyasi hapishane binası var. Binada ayrıca kütüphane, çalışma merkezi ve müze de bulunmaktadır. Bu bölümün ilginç kısımlarından biri de toplantı salonuna varan koridordur. Bu bölümde uygun bir atmosfer yaratılması için büyük çaba gösterilmiş ve ailelerini ziyaret ederken tezgah arkasındaki tutukluların sesleri kaydedilmiş ve bu fısıltıların tekrar tekrar yayınlanması bu odanın ruhunu ve tutukluların aileleriyle buluştuğu tatlı anı tam yaşanabilir hale getirmiştir.
Kasr Müze Bahçesi'nin bir diğer cazibesi de bahçe giriş alanında dikkat çeken yaşlı uçaktır. Bunun İran'da uçan ilk uçak olduğu söylenmelidir. 1913'te Ahmet Şah Kacar döneminde Kozminski adlı Polonyalı bir pilot, Biletroyd 11 uçağının parçalarını Rusya'dan İran'a ve Enzeli Limanı'na finansal amaçlarla getirdi. Daha sonra gösteri hareketleri gerçekleştirmek için parçalarını Tahran'da birleştirdi ve böylece ilk uçak İran'da uçtu. Uçak şimdi sarayın bahçesinde bulunuyor. Müze bahçesinin arka bölümü de kendi türünde ilgi çekicidir. Kacar dönemine ait kameriye binası bu bölümde yer alıyor. Kameriye binası düzgün sekizgen bir plana sahip olup çatı ve duvarları güzel sıvı ve alçı işleriyle süslenmiştir.
Hapishaneler dünyanın tüm kültürlerinde ve ülkelerinde en kötü ve en uygunsuz alanlardan biri olarak bilinir. İnsanın hapsedildiği ve hayatın en büyük nimetinden, özgürlükten mahrum kaldığı yerdir. Suçları ve suç ortaklıkları yüzünden hapse atılanların yanı sıra edebiyat ve siyaset dünyasında öne çıkan ve sadece özgürlüğü seven fikirleri ve siyasi faaliyetleri nedeniyle hapse atılan insanlar da var. Kasr hapishanesi ayrıca birçok devrimci ve politik figürün hapse atılmasına da tanık oldu. Bu hapishanedeki devrimci tutuklular arasında Ayetullah Taleghani, Mahdavi Keni, Ali Şeriatî'nin babası Muhammed Taki Şeriatî, Ekber Haşimi Rafsanjani, Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Murteza Mutahhari, Bahoner, Muhammed Cevad Tonguyan, Merziye Dabbağ ve birçok ünlü isme değinmek mümkün. Bunların hepsi ise hürriyet yanlısı, emperyalist karşıtı düşünceleri ve eylemleri yüzünden Pehlevi döneminde hapse atılmışlardır.
Kasr hapishanesi devrimci ve politik tutukluların yanı sıra siyasi düşüncelere, şiirlere ve yazılara nedeniyle 1. ve 2. Pehlevi dönemlerinde hapsedilen birçok tutuklu yazar ve şairi de içinde tuttu. Bu şair ve yazarlar arasında Bozorg Alevi, Mahmud Devlet Abadi, Ferruhi Yezdi, Şamlu, Ahavan Salis ve kimilerine değinmek mümkün. Bu edebiyat ustaları hapis yattıkları dönemlerde değerli eserler yarattılar. Bunlar arasında Mahmud Devlet Abadi'nin Kilider isimli kitabı var.
Ancak bu hapishanenin ilginç hikayelerinden biri de bazı söylentilere göre Kasr hapishanesinde bir süre hapsedilen ve bir süre sonra kaçan bir İngiliz casusu ve ajanı ile ilgilidir. Mahkumun adı Thomas Edward Lawrence'dir. Lawrence adı muhtemelen 1962'de David Lean tarafından yapılan aynı isimli büyüleyici ve pahalı filmi akla getiriyor. Ancak tarihsel metinlere aşina olanlar için Lawrence bir aksiyon filminin kahramanı olmaktan çok casusluk ve ajanlık piyonudur. Hatta bazıları Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküşünden sonraki Batı Asya komplosu ve irili ufaklı Arap ülkelerinin yaratılması ile alakalı bir isim olduğunu düşünüyorlar. Urumiye'deki bir operasyon sonrasında tutuklanan Lawrence bir süre Kasr hapishanesinde tutulmuştur. Ancak Kasr hapishanesinde baş gösteren 1930 isyanları sırasında kaçmayı başarmıştır.
Muhterem dinleyiciler, İran'da Müze Seyahati isimli dizi sohbetimizin 15. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Değerli dinleyiciler, İslami yaşam tarzında anahtar değerinde ince noktaları sizlerle paylaştığımız Yaşamın Anahtarları başlıklı kısa sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Her insan dış görünüşünü temiz tutmanın yanı sıra akla zarar veren veya gelişmesine mani olan etkenleri ve ruh sağlığını da gözetlemelidir. Kur'an-ı Kerim ve rivayetlerde kalbi canlandıran ve sağlığına katkı sağlayan bazı etkenler şöyle beyan edilmiştir. Kur'an-ı Kerim kıraat etmek, vaaz dinlemek, Allah'ı anmak, ölümü hatırlamak, düşünmek, hikmet nuru, kanaat önderleriyle muaşeret etmek, ilmi tartışmalara katılmak, iyi insanları ziyaret etmek, yoksulları yedirmek, yetimleri sevmek, günahlardan uzak durmak. Günlerden bir gün adamın biri Resulullah'ı ziyaret eder ve kendi kalbinin sertliğinden ve acımasızlığından şikayette bulunur. Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman kalbinin yumuşamasını arzu edersen yoksul birini yedir ya da bir yetimin başını okşa." İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur: bilin ki nimetlerden biri servetin gelişliğidir. Ve servetin bolluğundan daha iyisi sağlıktır. Ve sağlıktan daha iyisi gönül sağlığıdır. İmam Ali aleyhisselam bir başka yerde de şöyle buyurur. Kur'an-ı Kerim öğrenin ve üzerinde düşünün. Çünkü Kur'an-ı Kerim gönüllerin baharıdır. Ve nurundan şifa dileyin. Çünkü gönüllerin şifasıdır. İmam Ali aleyhisselam ayrıca gönlün imarı akıllı insanlarla oturup kalkmaktır şeklinde buyurur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki fax numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.